Ayrım 20. Kayıt dışı tarihimiz. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 231. 16. Bölüm. Eski CHP Türkiye'si. İsmet Paşalı CHP dönemi. Kendisine milli şef, aynı tarihlerde hemen hemen aynı unvanı kullanan iki lider daha vardır. İtalyan diktatör Mussolini ile Alman diktatör Hitler. Dedirten, İsmet İnönü'nün yönettiği Türkiye'de Atatürk'ün izleri silinmek istenmiş, öncelikle de paradan, puldan ve devlet dairelerinden fotoğrafları kaldırılmıştır. Bunu Atatürk döneminde çıkarılmış bir yasaya göre yaptıklarını söylemeleri ise hiç inandırıcı değildir. Gerçekten CHP'yi Atatürk'ün partisi olarak görselerdi ve Atatürk'e içten bir sevgi ile bağlı bulunsalardı, daha sonra Demokrat Parti'nin yaptığı gibi kanunu değiştirir, bu kanundan faydalanıp İsmet Paşa'yı Atatürk'ün yerine geçirmeye çalışmazlardı. Bir şey daha var. İsmet Paşa döneminin uygulamalarını bilmeden, yani bir anlamda CHP'nin köklerine inmeden, CHP'nin bugüne ilişkin tavrını ve niyetini kavramak mümkün değildir. Hatırlayalım. CHP iktidarı döneminde 1932 ile 1950 arası Ezan-ı Muhammedi derken Peygamber Efendimizin Hazreti Bilal'e okuttuğu şekli kastediyorum yoktur. Selçuklularla birlikte yaklaşık 1000 sene Ezan-ı Muhammedi'nin bayraktarlığını yapmış, bu şiari yaymak için şehit olmuş bir millet, tam 18 sene ezansız yaşamak zorunda bırakılmıştır. Bunun yalnızca 5 yılı Atatürk döneminde yaşasaydı muhtemelen yanlışlığı fark edecek ve bu uygulamadan vazgeçecekti. 13 senesi ise İsmet İnönü dönemindedir. Bunu bilmezseniz CHP'li öncü isimlerin araları ibadetle pek de iyi olmamasına rağmen neden Türkçe ibadet istediklerini anlayamazsınız. İsmet Paşalı CHP döneminde tarihi ve mimari değeri yüksek camilerin bir kısmı başka amaçlar için kullanılmak üzere kiralanmış, bir kısmı maalesef satılmıştır. Bunu bilmezseniz CHP'nin bugünkü önderlerinin neden cami inşasına itiraz ettiklerini, neden Kur'an kursu, İmam Hatip Lisesi düşmanlığı yaptıklarını kavrayamazsınız. Aynı dönemde okullarda okutulan ders kitaplarında Allah'ın, Kur'an'ın, Peygamber Efendimiz'in inkar edildiğini, resmi yayınlarda Mevlevi semazenlere soytarı dendiğini bilmezseniz, neden CHP önderlerinin din denince irtica diye bağırdıklarını çözemezsiniz. O dönemin ders kitaplarında hicretten kaçış, Kur'an'dan Muhammed'in fikirleri diye bahsedildiğini, Kabe-i Muazzama'nın tavla zarına benzetildiğini, adi taştan yapıldığının belirtildiğini bilmezseniz, bugünkü ders kitaplarında dinden ima ile dahi bahsedilmesini, irtica çığlıklarıyla karşılayan hazımsızlığın kökenine inemezsiniz. Bugün CHP'yi yönetenlerin bayıldıkları ve her kuruluş yıl dönümlerini afişlerle kutladıkları halk evlerinde oynanan tiyatro eserlerinde, sürekli olarak din adamlarının ve dindarların aşağılandığı, örnek 3 perdelik halk komedisi 1938 İstanbul Devlet Matbaası. İmamların, din adamlarının ve dindarların incitilmesi ve gözden düşürülmesi için özel bir gayret gösterildiğini bilmezseniz, hala aynı kafa yapısı taşıyan kimi bürokratların nasıl bir yapıya dayandığını kestiremezsiniz. Ders kitaplarında okutulan tarih kitaplarında Müslümanlığın uydurma bir din olduğunun öğretildiğini, kutsal dini değerleri hurafedendiğini, böylece dini inançların tahkir ve tezyif edildiğini bilmezseniz, bugün bazılarının hücrelerine kadar işleyen din düşmanlığının sebebini algılayamazsınız. 1931-1950 yılları arasında okutulup, Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle tarihe karışan Tarih 2 isimli ders kitabında inkar fırtınaları esiyor. Bu tür kitaplar vasıtasıyla Müslüman milletimizin mukaddesatına saldırıldı. Çocuklarımız inkar fırtınalarında savruldu. Hala daha savrulmak isteniyor. 1950 yılına kadar hiç seçim kazanmadan parti olarak Türkiye'yi yöneten CHP, 1950'de kaybettiği iktidarı normal yollardan alamayacağını anlayınca bürokrat destekli olarak yönetmeye başladı. Kurtuluş Savaşı sırasında millet bize düşmandır diyen İsmet Paşa ile günümüz CHP'lileri halkla uzlaşı yolunu hiç aramadılar. Halka rağmen halk için ucubesini icat ettiler ve halka daima tepeden baktılar. Çobanın oyu ile profesörün oyu bir olmaz sözü günümüzde sarışınlığından başka sermayesi olmayan bir mankenin ağzından çıktı. Ama bunu ilk söyleyenler yine CHP önde gelenleridir. Bunlar bir yana, o devir salt maddi açıdan bile perişan bir devirdir. Mesela 1930'lu yılların Türkiye'sinde Urla gibi bir Ege şehrinde bile insanlar açlıktan ölmektedir. Kefen bezi yokluğunda ölülerin kefensiz gömülüp gömülemeyeceği Diyanet İşleri Başkanlığından sorulmaktadır. Taşköprü Müftülüğü'ne hitaben Diyanet İşleri Reisi Şerafettin Yalkaya imzasıyla yayınlanan bir fetvada 16-11-1942 tarihli ve 153 sayılı pamuklu, yünlü, ipekli, herhangi beyaz bir bezin kefen olarak kullanılabileceği bildirilmektedir. Ortalama bir memurun aylık maaşının 50 lira civarında olduğu bu dönemde, çağdaşlaşma yolunda 75 bin lira gibi büyük paralar harcanarak heykeller dikilmiştir. Sadece memurlar doyuyor, halk yarı aç, yarı çıplak, doktorsuz ve ilaçsız, sefalet içinde yaşamaya mahkum edilmiştir. Yoksulluktan dolayı vergi borcunu ödeyemeyen köylünün damından kiremiti indirilmiş, ahırındaki tek inek ya da keçiye el konulmuştur. Cenaze imamı olmadığı, imam yetiştiren kurumlar da kapatıldığı için cenaze kaldırılacak imam bulmakta güçlükler yaşanmıştır. Devlet radyolarında Kur'an yoktu. 8 Temmuz 1950 tarihi yüreklerde başlayan bir milattır. Çünkü o gün ilk kez Türkiye radyolarından Kur'an-ı Kerim okunmuştur. İlk radyo yayını ne zaman başladı? Şaşırdınız sanırım. Öyle ya, bu tarih İstanbul'da ilk radyo yayınının başladığı 6 Mayıs 1927 tarihinden 23 sene sonrasının tarihidir. İlk radyo yayını İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane binasının üst katında "Alo, alo, muhterem Samin, dinleyiciler, şimdi bugünkü neşriyatımızın muhteviyatını arz ediyorum" anonsuyla başlıyor. Bu anonsun üzerinden tam 23 yıl geçiyor. Bu süre içinde radyo program akışında pek çok değişiklikler olmasına rağmen dini hiçbir kıpırdı yaşanmıyor. Ne ezan, ne Kur'an, ne ilahi, ne mevlid, ne vaaz, ne tefsir, ne hadis. Sanki milletimizin ne İslam'la ne diğer inançlarla hiçbir bağlantısı yok. Sanki Türkiye'de Müslümanlar, Hristiyanlar, Museviler yaşamıyor. Radyo ve her şey inançsızlara göre şekillenmiş. Devlet radyosu milletin dinini görmezden geliyor. Üstelik kanunlarımızda ve anayasamızda laiklik de henüz mevcut değil. Laiklik anayasaya 1937 yılında giriyor. Türk Sanat ve Türk Halk Müziği de yasak. Hadi kendimizi zorladık ve buraya kadarını anladık diyelim. Peki, Türk sanat musikisi ile halk müziğinin radyolarda icra edilmesini yasaklamak neyin nesi? Bu olguyu nasıl anlayacağız? Daha da önemlisi, nasıl izah edeceğiz? Hikaye anlatmıyorum sevgili dostlarım. Yaşanan acılardan ve yanlışlardan söz ediyorum. Allah, iman, sultan kelimeleri sakıncalı. O günleri yaşamış Türk sanat musikisi üstadlarına göre devlet yönetimi, şarkılarımızda geçen Allah, iman, sultan gibi kelimeleri sakıncalı bulduğu için şarkıların icrasını yasaklamış. Boşluk Batı müziğiyle doldurulmuş. Yani kendi öz müziğimizin yerine Batı müziği almış. Ankara Radyosu'nun ilk Türk tasavvuf müziği korosu şefi Ahmet Hatipoğlu anlatıyor. TRT'de seslendirilecek ilahileri spiker odasında gizlice kaydederdik. Sansüre uğramaması için eserde geçen Allah ve Peygamber lafızları yerine Can Canan lafızlarını kullanmak zorunda kalırdık. Dini musiki korosu demek yasaktı. Hatipoğlu, dini musiki korosu olması gereken topluluğun ismini de Türk tasavvuf müziği korosu diye değiştirerek tepkilerin önüne geçtiklerini belirtiyor. Ankara Radyosu'nda fevkalade bir denetim ve kontrol vardı. Bu kontrol mekanizmasından ilahilerin geçmesi mümkün değildi. Ancak prodüktör Ergun Balcı'nın hazırladığı yurt dışı yayınları denetimsiz yapıldığı için ilk ilahiler bu yayınlarda icra edilmeye başlandı. Radyodan dini musiki dinlemeye hasret olan halk yayınlara büyük teveccüh gösterdi. İlk ilgi yöneticilerin de dikkatini çekti. Yapılan görüşmeler sonunda Ergun Balcı'nın yurt dışı yayınları Radyo 1'e aktarıldı. Bunun üzerine yine spiker odasında yönetimce tehlikeli bulunmayacak eserler icra edilerek tehlikesiz olanlar yayınlandı. Tehlikeli müzik kavramını bir düşünün. Tehlikeli kitap, tehlikeli kıyafet, tehlikeli meslek, imamlık gibi. 1977 yılına kadar TRT'de ilahi okunması bu şekilde küçük hilelerle devam etmiş. Sonra Ahmet Hatipoğlu bir tasavvuf müziği korosu kurmak istemiş. Bu yüzden TRT'deki ilericileri toptan ayaklandırmış. Koroyu laikliğe aykırı bulmuşlar. Laik bir ülkede dini musiki nasıl olur da yayınlanırmış? Laikliğe aykırı meslek, laikliğe aykırı siyaset, laikliğe aykırı kıyafet ve laikliğe aykırı koro. Olur mu olur, ne de olsa burası Türkiye. Ezan gerçekten de yasaklanmış mıydı? Tam değil, sadece 1932'den sonra Türkiye semalarında Ezan-ı Muhammedi okunmadı. Peygamberi Âlişan zamanında okunduğu gibi. Yerine Tanrı Uludur çığlıkları atıldı minarelerden. Üstelik İstiklal Marşımız, bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli diye haykırılıyordu. İstiklal Marşımız da böyle haykırılıyordu ama Türkiye, İstiklal Marşı'nın yazıldığı günlerin Türkiye'si değildi artık. Köprülerin altından çok sular akmış, pek çok şeyi önüne katıp sürüklemişti. Ezan gibi ezan da bunlardan biriydi. Allahu Ekber diye başlayıp, La ilahe illallah diye biten Ezan-ı Muhammed'in yerine, Tanrı uludur, Tanrı'dan başka yoktur tapacak sözleri gelmişti. Bu işin kılıfı ne söylendiğinin anlaşılmasıydı. Ama saklı amaç o dönemin fikir babalarından Salih Rıfkı Atay'ın Çankaya ismiyle yayınladığı hatıralarında ifade ettiği üzere dinde reform yapmaktı. Dönemin yarı resmi gazetesi Cumhuriyet, 4 Şubat 1932 tarihli nüshasında konuya Türkçe çerçeveli yaklaşıyor. Türk dünyasının tanrısına kendi bilgisiyle taptığını yazıyordu. Ezan gibi ezan yasaklanıp yerine Türkçe sözler bağırılmaya başlandıktan sonra, Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerde Türkçe ezan, kamet, hutbe ve Kur'an okunmasının günah olmadığına ilişkin fetva mahiyetinde bir genelge yayınladı. Başkanlığın ikinci genelgesi ise 18 Temmuz 1932 tarihliydi. Ve Atatürk'e atıfta bulunarak Arapça ezan okunmasının kesinlikle yasaklandığı belirtiliyordu. O tarihten itibaren ezanı ve kâmeti Türkçe okuyanlar ihbarlandırıldılar, izlendiler, fişlendiler, yakalandılar, zindanlara atıldılar. Garip olan bu yasağın Diyanet İşleri Başkanlığı genelgesine dayandırılması ve başka hiçbir kanun çıkarılmamasıydı. Bu durum 1938'den sonra sorun çıkarmaya başladı. Bunun üzerine Arapça ezan okumakta ısrar edenlerin cezalandırılması için bir kanun tasarısı hazırlandı. Sene 1941'di. Türkiye'yi hala tek parti CHP yönetiyordu. İsmet İnönü Cumhurbaşkanı, Doktor Refik Saydam Başbakan'dı. Arapça ezan okuyanlarla kâmet getirenlerin 3 aya kadar hapis, 200 liraya kadar da hafif para cezası ki o dönemin fukaralığında 10 lirası olan zengin sayılırdı, cezalandırılmalarını öngören bir yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na indirildi. 23 Mayıs 1941 günü de görüşülmeye başlandı. O gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aynı partiye mensup iktidar milletvekilleri konuyu tartışır gibi yaptılar. Antalya milletvekili Rasih Kaplan dışında kimsenin buna köklü bir itirazı olmadı. Ancak ezan-ı Muhammedi yani asıl ezan yasağının laiklik ilkesine mi yoksa milliyetçilik ilkesine mi dayandırılacağı konusunda bir ihtilaf vardı. Mesela Bursa milletvekili Nevzat Ayaz konunun milliyetçilik ilkesine dayandırılması gerektiğini savunuyor, laikliğin din ve ibadet özgürlüğü anlamına da geldiğini, bu yüzden ona atıfta bulunamayacağını savunuyor ve tasarının Arapça ezan okuyanların değil, Türkçe ezan okumayanların cezalandırılacağı şeklinde değiştirilmesini istiyordu. Bu görüşe Kocaeli milletvekili Salah Yargı şiddetle karşı çıkıyor, hukuk mantığı açısından bunun mümkün olmadığını belirtiyordu. Milletin ruhunu seslendiren tek mantıklı itiraz, Antalya milletvekili Rasih Kaplan'dan geldi. Antalya'daydım. Savcının yanında müftüyü gördüm. İfadesi alınıyordu. Çok hayret ettim. Çünkü müftü, milli mücadelede çok çalışmış, karakterli bir arkadaşımızdır. Gittikten sonra savcıya, müftü efendinin neden sorgulandığını sordum. Savcı dedi ki, birisi imam olmak istemiş. Fakat polis kaydında uyuşturucu madde kullandığı görülmüş. Müftü de ona imam olamayacağını söylemiş. Adam müftüye kızıyor ve savcıya bir ihbarda bulunuyor. Diyor ki, dün öğle namazında camiye gittim. Müftü de camideydi. Müezzin Türkçe kâmet getirdikten sonra müftü namaza başladı. Dikkat ettim, dudakları kıpırdıyor, belli ki Arapça kâmet getiriyordu. Savcı işte bunun üzerine takibata başlamış. Antalya milletvekili Rasip Kaplan'ın bu uyarıcı, uyandırıcı ve yürek çatlatıcı hatırasına rağmen yasa hükümetin istediği gibi çıktı. Ve o günden sonra Arapça ezan okuyanlarla kâmet getirenler şiddetle cezalandırıldılar. Bu durum tam 18 yıl sürdü sevgili dostlarım. 1932 yılın başında dünyaya gelenler hiç ezan gibi ezan duymadan 18 yaşına girdiler. Nihayet 14 Mayıs 1950 seçimleri. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılan ilk özgür seçimlere "Yeter, söz milletindir" sloganıyla giren Demokrat Parti büyük farkla seçimi kazandı. Milli Şef'in CHP'si milletin sillesiyle yıkıldı. Millet sevdalısı Adnan Menderes başbakan oldu. 22 Mayıs günü koltuğuna oturdu. 16 Haziran günü de ezanı aslına döndüren kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirdi. Artık ezan özgürdü. 20. ayrımın sonu. Sayfa 239.